Birinci ayrım. 6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Lontano. Yazarı Jean-Christophe Grange. Özgün adı Lontano. Çevirmeni Tankut Gökçe. Türü roman. Doğan Kitap 30. baskı Haziran 2016. ISBN numarası 978-605-09-3469-4. Bu kitap 655 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Onlar ölümsüzlüğün sırrına vakıf olanlardandı. İntikam hissiyle yanıp tutuşan kötülüğün öncüleriydi. Zamanın ve mekanın ötesine geçebilenlerdi. Afrika'nın derinliklerinden getirdikleri kara büyüleriyle aklın sınırlarını aşanlardı. Jean-Christophe Grange'den Kongo-Fransa-Belçika üçgeninde tüyler ürpertici soluk soluğa bir kovalamaca. Jean-Christophe Grange, 1961'de Fransa'da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris Magazin için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar romanı, Sisle Gelen Yolcu ve Kayken adlı kitapları Doğan Kitap tarafından yayınlandı. İse ve Kaito için. Beyaz güneş, kırmızı toz, sıcaklığı 40 derecenin üstünde bir şapel. Her siyasetçi, her subay, önemli zat ve şirketin diğer ileri gelenleri sırayla ilerliyor. Birkaç saniye saygı duruşunda bulunuyor. Ardından patlayan flaşlarda ve öğlen güneşiyle gözleri kamaşmış bir halde aynı resmi adımlarla yerlerine dönüyorlardı. Arkada FARDC askerleri tarafından kordon altına alınmış, az çok düzgün kıyafetler giymiş halk temsilcileri, ölmüş kişinin fotoğrafının basılı olduğu plastik görünümlü küçük bayrakları sallıyorlardı. Dipnot FARDC, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, çevirinin notu. Ervan Morvan kendine burada ne aradığını soruyordu. Orada doğmuş olmasına rağmen Kongo'yla hiçbir ilgisi yoktu. 2 yaşında Fransa'ya gelmişti. Orayla ilgili en ufak bir anısı dahi bulunmuyordu. Babası Gregoire onu Katanga eyaletinin başkenti Lubumbashi'den eski dostu General Philip Sese Nseko'nun cenaze törenine götürmek istemişti. O da kabul etmişti. Hem babasına olan saygısından hem de çok merak ettiğinden. İkinci grupta beyazların arasında yer alan baba oğul Morvanlar sıralarını bekliyorlardı. Altında tabutun durduğu sayvan çiçekleri ve erguvan kırmızısı bayraklarıyla bir diva locasını andırıyordu. Yaldızlı süslerle çevrili Nseko'nun bir portresi, turguvaz zemin üzerinde diagonal kırmızı ve sarı bir şerit ile köşesinde yine sarı bir yıldız bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayrağı örtülmüş tabutun üstüne yerleştirilmişti. Cenaze taşıyıcıları ile bando takımı nar çiçeği renginde kıyafetler giymişlerdi. Çok klastı. Yine de biraz yakından bakınca kusurlar göze çarpıyordu. Toza bulanmış üniformalar kötü dikilmişti. Çadır eğri monte edilmişti. Bando hatalı çalıyordu. Her müzik parçası bir osuruk sesi gibi sonlanıyordu. Ziller leğen kapaklarından farksızdı. Ama sıcak en kötüsüydü. Hayatın en küçük molekülünü tavadaki bir iç yağı parçası gibi kavuruyordu. Ervan kravatını gevşetti, gömleği tenine yapışmıştı. Ağzında toprak tadı vardı. Gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. Hayatında ilk kez bayılacağını düşünüyor ve korkuyordu. Yanında 1 metre 90 santimlik boyu ve 120 kilo ağırlığıyla ısmarlama Ermeni Gildo Zenya takımının içindeki Gregoire'ın ise sanki bu cehennemi sıcağa karşı bağışıklığı vardı. Kolunun altında küçük çelengi tokalaşıyor, gülücükler dağıtıyor, gözyaşlarına hakim oluyor, üzüntüsünü belli etmeden gösterisini sergiliyordu. Ervan onun hareketlerini gözlemliyordu. Babası deniz serpintisiyle kızarmış yanakları ve fileto bıçağıyla yontulmuş gibi görünen başıyla bir Briton denizcisine benziyordu. Bir mandayı andıran yüz hatları ve kemerli bir burnu vardı. Bir tutam kıvırcık ve gri saç, galvanizlenmiş çelik bir küreyi andıran kafasını çevreliyordu. Aslında Ervan da onun daha az iri ve daha merhametli bir benzeriydi. ''Ali Bongo, Omar'ın oğlu'' diye mırıldandı Gregoire tabuta yaklaşan ufak tefek adamı işaret ederek. Ervan'ın Afrika siyaseti hakkında en ufak bir bilgisi yoktu ama en azından şunu biliyordu. 40 yıldan fazla bir süredir Gabon'un başkanı olan Omar Bongo, Afrika devletlerinin en acımasız liderlerinden biriydi. Ve Hexagon'u petrolle suladığından Fransa'nın vazgeçilmez dostu olmuştu. Dipnot, Hexagon coğrafi biçimi altıgeni andırdığından Fransa için kullanılan bir deyim. Artık meşale oğlu Ali'deydi. Arkasındaki Moise Katumbi Çap ve Katanga valisi. Ervan'a göre hepsi birbirine benziyordu. Bereket versin ki bu melezdi ve Teksaslılar gibi bir Stetson şapka takmıştı. Dipnot, Stetson, bir tür kovboy şapkası. 1865'te John B. Stetson Company tarafından üretilmiştir. Ona anlatılana göre Katumbi yerel bir figürdü. Milyoner ve insanseverdi. Bir futbol kulübünün başkanıydı. Kabila hükümetinin en popüler adamlarından biriydi. Richard Muyej, Demokratik Kongo Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Çok tehlikeli biri. Önceki gün akşam yemeğinde Gregoire Morvan ülkenin yakın tarihinden bahsetmişti. Ervan pek bir şey anlamamıştı ama bazı olayları aklında tutmuştu. Ruanda'daki katliamdan sonra Tutsiler Hutu milislerini Kongo'ya kadar kovalamıştı. Tutsiler Mobutu'yu iktidardan indirmek ve Laurent Désiré Kabila'yı başkanlığa getirmek için bu durumdan yararlanmışlardı. Fakat Başkan Kabila müttefiklerine cephe almakta gecikmemiş, düzenli ordu Tutsi milisleri, Hutu sığınmacılar, isyancı milisler ve Birleşmiş Milletler barış gücü arasında ikinci bir Kongo savaşı başlatmıştı. 2001 yılında Kabila bir suikast sonucunda öldürülmüş ve hemen yerine oğlu Joseph geçmişti. 10 yıl sonra bile ülkenin doğusunda savaş sürüyordu. Ve DKC yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme İndeksinde son sırada yer alıyordu. Dünyaya gelmek için berbat bir ülke. O bu... Ervan artık dinlemiyordu. Geldiği andan itibaren hatırlamaya başlamıştı. Kokular, renkler, sıcaklık. Önceki gün sabahın beşinde Kinshasa'ya inmişlerdi. Uçaktan inince erimiş kurşunun tonlarını ve ağaran günün kokusunu hatırlamıştı. Otoyoldan, sıradan bir yol, başkente giderlerken güneş doğmuştu. Atmosfer bir anda tuğlaların ve kötü rafine edilmiş benzinin pis kokularını önüne katıp sürükleyen mutlak bir kuraklığa dönüşmüştü. Bir zamanlar La Belle yani güzel kadın olarak adlandırılan Kinshasa, bugün içinde canlı renklerde bubular giymiş kara kafalıların karınca yuvası gibi kaynaştığı, ters çevrilmiş devasa bir çöp tenekesini andırıyordu. Otele varınca Ervan kendini odasına atmış, klimayı maksimum soğuğa ayarlamış ve duşa girmişti. Birkaç saat dinlendikten sonra babasıyla havuz kenarında aperitif içip öğle yemeği yerken yeniden fritöze dönmek zorunda kalmıştı. Ardından bir iç hat uçuşu için yeniden yola çıkmışlardı. Havaalanına giderken yağmur başlamıştı. Toz balçığa renklerde sokakları kaplayan, çatılardan oluk oluk akan duvarları kirleten erguvan kırmızısı bir nehre dönüşmüştü. ''Yağmur mevsimi erken başladı.'' demişti Morvan, kanser teşhisi koyan bir doktor edasıyla. 4 saat sonra bakır başkenti Lubumbashi'deydiler. Burada da aynı şiddetli yağmur karşılamıştı onları. Ervan dünyanın amniyon sıvısında yüzüyormuş gibi bir hisse kapılmıştı. Babası omzuna vurarak ''Ailemizin beşiği evlat.'' demişti. Hiç de şaka yapıyor gibi değildi. Bu cümle Ervan'ın tuhafına gitmişti. O soyunun daha çok Briton aristokrasisine Morvan Kuatkuen dayanmasıyla övünürdü. Otelde bir kez daha aynı döngü devam etmişti. Aperitif, akşam yemeği, havuz. Gece artık aralarında olmayan müteveffa seslerini Seiko'ya tahsis edilmişti. Adam bizzat Morvan tarafından kurulmuş maden şirketi Coltano'yu yönetiyordu. Ervan her şeyi oluruna bıraktı. Gecenin içinden kaygı verici çıklıklar yükselirken neonların üstünde ızgara olan sinekleri duyuyordu. Arkadan aydınlatılmış havuz ölü yapraklar ve sülüklerle kaplıydı. Afrika'daki beyazların yaşamının bir su kaynağı çevresinde vıraklayan kara kurbağalarınınkine benzediğini çoktan anlamıştı. Ertesi sabah uyandığında hava yeniden kavurucuydu. Klima her an son nefesini verecekmiş gibiydi. Ervan siyah takım elbisesini giydikten sonra koltuğunun altında bir şamandıra gibi tuttuğu küçük çelengiyle bekleyen babasını buldu. Gregor çelengi sabah kalkar kalkmaz yerel çiçeklerden birini ısmarlamıştı.
Kengo Bloji.
Ya kabila diye sözünü kesti Ervan, o gelmiyor mu? Baba sıkınayan gözlerle ona bakıp başını salladı.
Dün sana anlattıklarımı hiç dinlememişsin. Kabila ile Niseko aynı etnik gruptan değiller. Papayı striptizciler kongresine davet etmek gibi bir şey olur mu?
Saygı sunma sırası beyazlara gelmişti. Bana yardım et diye buyurdu Gregor. Çelengi tuttular ve kortejde yerlerini aldılar. Morvan alçak sesle açıklamalarını sürdürüyordu. Ancak açıklamalar bu kez Fransızlar ve Belçikalılarla ilgiliydi.
Şu adam bir mason, Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaptı ve...
Ervan sadece çilli ve kel kafalar, kırış kırış olmuş boyunlar, gür kaşlar görüyordu. Yaş ortalaması 70 ila 80'di. İşlerin devam edeceğinden emin olmak için gelmiş, bir ayağı çukurda filler. Leş yiyicilerin arkasında ise Çinliler, Hintliler yer alıyordu, nöbet değişimi. Tam tabutun önüne varmışlardı ki kocaman bir el Morvan'ın omzuna dokundu.
''Nasılsın dostum?''
Babasından daha iri bir Afrikalı tam arkalarında duruyordu. Ervan geriye doğru bir adım attı. Siyah adam bando takımını sesini bastıran bir kahkaha attı ve dökme demiri andıran yüzünün ortasında parlak dişleri gözüktü. Gregor da kahkahayı bastı ve iki çam yarması kucaklaştılar.
''Sakın bu yaşlı alçak için buraya kadar geldiğini söyleme.''
''Minnet duygumu göstermek için.''
''Pis herif, buradaki tek efendi sensin, herkes bunu biliyor.''
''Niseko bizim fırtınadaki kaptanımızdı.''
''Bekçi köpeği, evet, ruhu huzur bulsun.''
Kızarmış gözlerini Ervan'a çevirdi.
''Beni tanıştırmayacak mısın?''
''Oğlum Ervan, General Trezor Mumbanza.'' Çam yarması var gücüyle Ervan'ın elini sıktı.
''Seni tanıdığıma memnun oldum.''
Parmaklarını Ervan'ın tıraşlı kafasında gezdirdi.
''Asker misin?''
''Polis. Başımı serin tutmayı severim.''
''O zaman burada rahat edeceksin ama kafana bir şapka geçirsen iyi olur.''
Yeniden bir kahkaha patlattı. Mumbanza'nın sırtı güneşe dönüktü. Sadece siyah iri gözlerinin akı görünüyordu. Ervan'ın aklına Duanye Russo'nun Yılan Oynatıcısı adlı tablosu geldi. Dipnot, Henry Julien Felix Russo, naif veya primitif üslupta resimler yapan Fransız post-empresyonist ressam. Mesleği yüzünden Duanye, gümrük memuru olarak bilinir.
''Dostumuz Katanga düzenli ordusunun komutanıdır.'' diye açıkladı Morvan. ''Bir tür bizim yerli Pinochet'miz.'' ''Pohpohlamaya gerek yok.''
O olmasaydı Kivu Savaşı çoktan Lubumbashi'ye ulaşmış olacaktı. General koyu renk elbisesinde herhangi bir askeri simge yoktu, tabutu işaret etti ve komplocu bir ses tonuyla konuştu.
''Neden öldüğünü biliyor musun?''
''Kalp krizi olduğunu söylediler.''
''Evet, Afrika usulü kalp krizi, kalbini söktüler.''
''Kim?''
''Tutsiler, Hutular, Mai Mai'ler, seçim senin. Hatta belki de Banya Mulengeler veya Kadogolar.''
Dipnot, Orta Afrika'da çocuk askerlere verilen ad.
''Ya da siz, beyazlar, gizlice, kim bilir?''
''Bu nerede oldu?''
''Villasında. Elektrikli testereyle gövdesini açmışlar ve işlerini halletmişler. Bana sorarsan kalbini yemek için evden çıkmayı bile beklememişler.''
Mumbanza Ervan'a bakıp buharlı lokomotif gibi puflayarak güldü.
''Burası çocuk, gerçek Afrika.''
''Saçmalamayı kes.'' diye bağırdı Morvan, ''onu korkutacaksın.''
Arkalarında homurtular yükseldi, geçiş yolunu tıkamışlardı. Ervan çelengi koymak için acele etti. Dua etmek için dönüp yeniden tabutun önüne gelmek gerekecekti. Niseko'nun yerine kim geçecek diye sordu Gregor, açık büfenin yer aldığı çadıra doğru ilerlerken.
Öğle yemeğinden sonra oylama yapılacak, genel kurul.
Şansın yüksek. Mummanza tamamen numaradan bıkkınlık ifade eden abartılı bir hareket yaptı.
Bütün vekaletleri ben yüklenemem ama kibarca benden talepte bulunurlarsa...
Aniden başını çevirdi, kalabalığın içinde birini fark etmişti.
Sonra görüşürüz, sıkacak başka eller var.
Morvanlar beyaz örtülü masaların dizili olduğu tentenin altına girdiler. Çeşit çeşit alkoller, meyve suları, şişe geçirilmiş sığır etleri, yağda kızartılmış balıklar. Tentenin altına barbekü kokuları hakimdi.
''Cinayet için mi geldin?'' diye sordu Ervan ılınmış portakal suyunu içerken.
''Hayır, haberim bile yoktu.''
''Araştıracak mısın?''
Gregor yere tükürdü, hemen yeniden Afrikalı olmuştu.
''Araştıracak bir şey yok, zenci meseleleri.''
''Ya o?'' diye sordu Ervan Mumbanza'yı işaret ederek.
''Nisek onun yerini alacak, çok kötü değil, iyi şarap ve beyaz amcık meraklısı.''
Ervan babası ne zaman dalga geçiyor, ne zaman ciddi konuşuyor asla anlamazdı.
Fransa'yı 68 Mayıs'ında kargaşadan kim kurtardı biliyor musun?
Hayır diye yalan söyledi Ervan. Hikayeyi ezbere biliyordu aslında.
Baba alkol dolu bir kadehi güneşe doğru uzattı.
Ricard!
Dipnot aperitif olarak içilen bir tür pastis.
Fransa solcuların elinde oyuncak haline geldiğinde Pascua ve SAC'deki Hizbi de Gaulle'ü destekleyen bir gösteri düzenledi.
Dipnot SAC, Service d'Action Civique, sivil eylem hareketi. Fransa'daki 68 olaylarında de Gaulle'ü desteklemişlerdi. Charles Pascua da SAC'ta görev almış, daha sonra Chirac ve Balladur hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Çevirenin notu.
Bunu herkes biliyor zaten. 200 bin adam Şanzelize'ye çıktı ve bir devrim daha başlamadan önlendi. Daha az bilinen ise Fransa'nın dört bir köşesinde göstericileri ayaklandırmak için Korsikalı'nın Ricard bağlantılarını harekete geçirmiş olmasıydı. O dönemde Ricard markasının temsilcisiydi. Tüm bayiler hemen işe koyuldular ve arabalar kiraladılar. Paris'e vardıklarında militanların bedava bir kadeh içki, bir dilim jambon hakları vardı ve harekete geçmek için en iyi zamandı.
Hatıraların sağlığına kadeh kaldırdı.
Fransa'da Mao pastis karşısında ne yapabilir ki?
Kadehi bir başka tepsiye bıraktı. Asla alkol kullanmazdı ve Ervan'ın sormadığı soruya sonunda cevap verdi.
Sana neden burada olduğumuzu söyleyeceğim, göz kırptı. Sizin mirasınıza göz kulak olmak için.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.